Ayrım 7.
Kolumu yakalamasıyla birlikte parmaklarının etime geçtiğini hissettim. Öteki eliyle de saçlarımı yakaladı. Beni sürükleyerek salonda miskin miskin oturan diğer aile bireylerinin yanına götürdü ve "Bu kadın bu evden dışarı adımını atmayacak." diye buyurdu. Sonra bana dönerek, "Eğer bir daha izinsiz bu evden çıkmayı denersen seni gebertirim." Yatak odamın yalnızlığına, boşluğa ve kusmayla bulantılara geri dönmüştüm. Odamdan dışarı adımımı attığım anda Ameh Bozorg ya da kızlardan biri ardıma düşüyorlardı. İrademi yitirmek üzereydim. Herhalde bir süre sonra da kaderime boyun eğecek ve ölünceye dek ailemden ve yurdumdan uzak kalmayı kabullenecektim. Dış dünya ile ilişkim kesildiğinden beri bazı ayrıntılardan habersiz kalmak, garip bir kara mizah duygusuyla beni rahatsız ediyordu. Beyzbol sezonunun son ayındaydık ve kaplanların ne durumda olduğu hakkında en ufak bir bilgim bile yoktu. Biz İran'a hareket ettiğimiz sıralarda ligin başını çekiyorlardı. Tatil dönüşü babamı final maçına davet etmeyi tasarlamıştım. Belki de onun görebileceği son maç olacaktı bu. Evimin özlemiyle bir gün annemle babama mektup yazmaya çalıştım. Nasıl postalayacağımı bilmeden. Birden elimden kalem tutacak kadar güç kalmadığını görerek dehşete kapıldım. İmzamı bile atamaz olmuştum. Saatlerce durumumu düşündüm. Hastaydım. Sinir sistemim iflas etmişti. Depresyon geçiriyordum ve bu gidişle eninde sonunda aklımı da yitirecektim. Moody beni kapana sıkıştırmıştı. Ayağa kalkıp özgürlük uğruna direnemeyecek durumda olduğum için hoşnut görünüyordu. Kızıma baktım. Mehtap'ın yüzünde sayısız sivrisinek lekesi vardı. Yaz bitiyordu artık. Yakında kış gelecekti. Farkında olmasam da mevsimler de tıpkı zamanın kendisi gibi boşluk içinde dönüp duracaktı. Burada kaldığımız süre uzadıkça irademize sahip olmamız da güçleşecekti. Babamın sürekli yinelediği bir tümce geldi aklıma. İradenin olduğu yerde çare de vardır. Diyelim ki iradem vardı. Peki ama çarenin yolunu kim gösterecekti bize? Beni ve kızımı bu karabasandan kurtarabilecek biri çıkacak mıydı? Bu güçsüz halime ve Muhyiddin'in verdiği uyuşturucu ilaçlara karşın bunun yanıtını verebilecek kadar aklım başımdaydı. Bize kimse yardım edemezdi. Bir tek ben kendimizi bu durumdan kurtarabilirdim. Bir akşamüstüydü. Ameh Bozorgların avlusunda bulunduğum sırada birden alçaktan uçan jetlerin sesi ortalığı sarstı. Savaş uçakları bulunduğumuz yöne doğru yaklaşıyordu. Uçaksavarların açtığı karşı ateş gökyüzünü aydınlatmış, patlama sesleri yankılanıyordu. Aman tanrım diye düşündüm. Savaş Tahran'a kadar ulaştı demek. Mehtap'a bakındım. Onu alıp güvenceli bir yer bulmam gerekiyordu. Macit korku dolu ifademi görünce beni yatıştırmaya çalıştı. "Bu bir deneme uçuşu," dedi. "Savaş haftası için." Moody savaş haftasının Irak'la yapılan İslami Savaşı'nda ötesinde Amerika'ya karşı yapılan savaş için her yıl tekrarlanan bir kutlama olduğunu, Irak'ın Amerikalıların bir kuklası haline geldiğini, onlar tarafından silahlandırıldığını ve komuta altında tutulduğunu anlattı. "Amerika ile savaşıyoruz," dedi Moody belirgin bir sevinçle. "Hak yerini buluyor. Senin baban benim babamı öldürmüştü." "Ne demek istiyorsun?" Moody, İkinci Dünya Savaşı sırasında babam İran'ın güneyinde Abadan'da Amerikan kuvvetlerinde bulunduğu sırada kendi babasının askeri doktor olarak cephede sıtmalı hastaları tedavi ederken hastalığa yakalanıp öldüğünü anlattı. "Şimdi bunun bedelini ödeyeceksin," dedi. "Oğlun Joe, Orta Doğu Savaşı'nda ölecek. Bundan emin olabilirsin." Moody'nin beni kışkırtmak istediğinin bilincindeydim. Yine de sadist hayal gücüyle gerçeği birbirinden ayırt edemeyecek kadar bulanıktı kafamın içi. Benim evlenmiş olduğum adam bu olamazdı. Burası kesindi. Peki neyin doğru, neyin yanlış olduğunu nasıl anlayacaktım öyleyse? "Gel," dedi. "Dama çıkıp izleyelim." "Neyi?" "Gösteriyi. Amerika'ya karşı bir gösteri olacaktı bu." "İstemem," dedim. "Ben gelmiyorum." Tek söz söylemeden Mehtap'ı yakaladı ve birlikte odadan çıktılar. Çocuk ondan kurtulmaya çalışarak çırpınıyor, bir yandan da korkuyla bağırıyordu. Ailenin diğer bireylerinin peşinden dama çıktılar. Açık pencerelerden korkunç bir uğultu doldu içeriye. "Mark, Bark, Amerika!" diye bağırıyordu kalabalık hep bir ağızdan. Bu sözü haberlerde sık sık duyduğumdan anlamını da öğrenmiştim. "Kahrolsun Amerika!" anlamına geliyordu. "Mark, Bark, Amerika! Ses gitgide yükseliyordu. Ellerimle kulaklarımı kapadım ama bağnaz uğultu dinmek bilmiyordu. Mark, Bark, Amerika. Ötekilerle birlikte dama çıkmış olan Mehtap'a seslendim. Babası sımsıkı tutmuş, kendi ülkesine karşı çıkması için zorluyordu çocuğu. Mark, Bark, Amerika. O akşam Tahran'da neredeyse 14 milyon kişi hep bir ağızdan bağırdı durdu. Ses damdan dama gitgide yükselerek yayılıyordu. Halkın hipnotize olmuş gibi kendini kaptırarak söylediği bu sinir bozucu tekerleme ruhumun derinliklerine işledi. Mark, Bark, Amerika. Mark, Bark, Amerika. Mark, Bark, Amerika. Yarın Kum kentine gidiyoruz dedi Moody. Nereye? Kum, İran'ın din merkezi. Kutsal bir kenttir. Yarın Muharrem ayının yani yaz ayının ilk cuması. Orada bir türbe var. Siyah çadırını giyeceksin. R'ye yaptığımız, sonu Mehtap'ın babasından yediği tokatla biten korkunç gezi geldi aklıma. Sanki ne diye ailece Mehtap'la beni, bizi ilgilendirmeyen bu yerlere sürükleyip duruyorlardı. Gitmek istemiyorum dedim. Birlikte gidiyoruz. İslam dinini yeterince bildiğimden gerekçem hazırdı. Türbe ziyareti yapamam dedim. Aybaşım var. Moody alnını kırıştırdı. Mehtap doğduğundan beri ne zaman aybaşı olsam ona bir ikinci evlat, bir erkek çocuk veremeyişim gelirdi aklına. Birlikte gidiyoruz dedi. Ertesi sabah Mehtap keyifsiz uyandı. İshal olmuştu. Çok hasta dedim Moody'ye. Evde kalması gerekiyor. Birlikte gidiyoruz. Sesimi çıkarmadan ağır ağır üniformamı giydim. Uzun siyah çoraplar, uzun kalın pantolon, uzun kollu manto, başıma sardığım siyah rusari, hepsinin üstüne de o nefret ettiğim çador. Moody'nin yeğeni Murtaza'nın arabasıyla gidilecekti. Ameh Bozorg, kızı Fereşte, Murtaza, karısı Nesteren ve küçük güler yüzlü kızları Nülüfer'le birlikte arabaya doluştuk. Otoyola bir saatte çıkabildik. Ondan sonra da tampon tampona tam iki saat daha yol aldık. Pencereden gördüğüm çevre benim içim gibi donuk ve renksizdi. Kum kentindeki sokaklar asfalt değildi. Kırmızıya bakan kahverengi toprak, kalabalık tarafından savruluyor ve toz bulutları etrafımızı sarıp terli giysilerimize yapışıyordu. Büyük bir alanın tam orta yerinde olimpik ölçüde büyük bir havuz vardı. Hacılar havuzun kenarında abdest alabilmek için itişip kakışıyorlardı. Kimse kimseye saygı göstermiyordu. Dirsekle itişmeler, tekme atmalar, ne ararsan vardı. Herkesin yalnızca tek bir amacı vardı. Havuzun kenarında bir yer kapmak. Çof diye bir ses duydukça birilerinin itişme sonucu suya düştüğü anlaşılıyordu. Mehtap'la birlikte namaz kılmayacağımıza göre bu pis suda yıkanmaya da niyetimiz yoktu. Kenara çekilip beklemeye başladık. Sonra sıra geldi kadın erkek ayrımına. Mehtap ile Ameh Bozorg, Fereşte, Nesteren ve Nilüfer'i izleyerek türbenin kadınlar bölümüne girdik. Ayakkabıları çıkarmak için eğilecek kadar bile yer olmadığından bir ayağımızla öbür ayağın topuğuna basarak çıkardığımız ayakkabıları dağ gibi üst üste birikmiş olan diğerlerinin arasına bıraktık. Arkadan itilmekten canı çıkan Mehtap korkudan sımsıkı elime yapışmıştı. Çepeçevre aynalarla donatılmış büyük bir odanın içine girdik. Ses yükselticilerden ilahi sesleri yayılıyordu. Yüzlerce çadırlı kadın yere çökmüş, göğüslerini yumruklayarak yüksek sesle dua ediyordu. Gözyaşları yanaklarından akıyordu. Dev aynalar altın ve gümüş çerçeveliydi ve parıltıları aynadan aynaya yansıyordu. Karalar içindeki kadınlarla büyük bir karşıtlık oluşturuyordu bu. Görüntü ve seslerin bileşimi büyüleyiciydi. "Bişin," dedi Ameh Bozorg. "Oturun." Mehtap'la oturduk. Nesteren'le Nülfer de yanımıza oturdular. "Bişin," diye yineledi Ameh Bozorg. El kol hareketleri ve birkaç Farsça sözcükle aynalara bakmamı söylüyordu. Sonra Fereşte ile birlikte yan taraftaki odanın ortasında duran süslü tabuta doğru ilerledi. Aynalara baktım ve çok geçmeden bir tür transa girdiğimi hissettim. Birbirinin içinden yansıyan aynalar sonsuzluğu çağrıştırıyordu. Ses yükselticilerinden yayılan ilahiler, kadınların ritmik dövünmeleri, dertli bir sesle okudukları dualar insanın içine işliyordu. İnançlı bir kişinin bu havaya kendini kaptırmaması olanaklı değildi. Böyle ne kadar oturduğumuzu bilemiyorum. Neden sonra Ameh Bozorg'la Fereşte'nin Mehtap'la birlikte Nesteren ve Nilüfer'in yanında beklediğimiz yere döndüklerini fark ettim. Yaşlı cadı birden öfkeyle üzerime doğru geldi. Kemikli parmağını bana doğru uzatarak Farsça bir şeyler söyledi. Ne yapmıştım acaba? Söylediklerinden Amerika dışında hiçbir şey anlamamıştım. Hırsından ağlıyordu. Bir elini çadırının altına sokmuş, saçlarını çekiştiriyor, diğer eliyle de göğsünü ve başını yumrukluyordu. Öfkeyle kalkmamız için işaret etti. Doğrulup onun ardından mescitten çıktık ve avluda ayakkabılarımızı arayıp bulduk. Mudi ile Murtaza çoktan namazlarını bitirmiş, bizleri bekliyorlardı. Ameh Bozorg dövünmeyi sürdürerek Mudi'nin üzerine gitti. ''Neler oluyor?'' diye sordum. Öfkeyle bana baktı. ''Neden harama girmek istemedin?'' diye sordu. ''Benim hiçbir şeyden haberim yok. Haram neresi?'' ''Haram kutsal bir mezar. Gitmek istememişsin.'' Bana yere oturup aynalara bakmamı söyledi. Reyde olup bitenleri yeniden mi yaşayacaktık? Mudi öyle kızmıştı ki herkesin ortasında beni dövecek diye yüreğim ağzıma geldi. Mehtabı arkama doğru iterek güvence altına aldım. İhtiyar cadı demek bana tuzak kurmuştu. Mudi ile aramı açmak istiyordu anlaşılan. Mudi'nin söylevini sonuna kadar dinledim. Olabildiğince nazik ama kararlı bir sesle, ''Biraz durup da söylediklerini düşünsen iyi olur. Benden oturup aynalara bakmamı istemişti.'' Mudi bu kez ablasına döndü. Aralarında konuştuktan sonra bana, ''Sana oturup aynalara bakmanı söylemiş. Ama orada kalacaksın.'' dememiş ki. Bu cadı karıdan nasıl da nefret ediyordum. ''Nesteren de gitmedi.'' dedim. ''Neden ona kızmıyor peki?'' Soruyu Farsça'ya çevirerek ablasına sordu. Hala o kadar öfkeliydi ki yanıtını, anlamını hiç düşünmeden bana çevirmeye başladı. ''Nesteren gelemezmiş.'' dedi. Çünkü o anda aklına geldi. Ben de aybaşı olmuştum. Bu kez mantık deliliğine baskın çıktı. Anında bana karşı yumuşadı ve öfkesini ablasına yöneltti. Uzun süre tartıştılar. Tıkış tıkış arabaya doluştuktan sonra bile tartışmaları sürdü gitti. ''Haksız olduğunu söyledim ona.'' dedi Mudi bana dönerek. Sesi nazik ve sevecendi. ''Dilimizi anlamıyorsun. Sana karşı sabırlı olmasını söyledim.'' Bir kez daha beni koruyordu. Bugün anlayışlıydı. Peki yarın nasıl davranacaktı? Okullar açıldı. İlk gün öğretmenler öğrencileri toplu gösteri için sokağa çıkarırlarmış. Bize yakın bir okulun yüzlerce öğrencisi Ameh Bozorg'un evinin önünden geçerken hep bir ağızdan ''Maak Bark Amrika!'' diye bağırdılar. Bu sloganı bir başka düşman içinde yineliyorlardı. Maak Bark İsrail. Yatak odamızdaydık. Mehtap elleriyle kulaklarını kapattı ama sesleri duymaması olanaksızdı. İşin kötüsü İranlı çocukların üzerinde okulun bu tür etkisi Mudi'ye esin kaynağı oldu. Mehtap'ı gerçek bir İranlı gibi yetiştirmeyi aklına koyduğundan bundan birkaç gün sonra beklemediğimiz bir anda ''Mehtap yarın okula başlıyor.'' dedi. ''Hayır bunu yapamazsın.'' diye bağırdım. Mehtap koşup bana sarıldı. Benden ayrılmaktan ne kadar korktuğunu biliyordum. Ayrıca okul sözünün buraya temelli yerleşme ile ilintili olduğunu o da sezmişti. Ama Mudi kararlıydı. Mehtap'la birlikte kararını değiştirmek için dakikalarca uğraştık. Hiçbir işe yaramadı. Sonunda ''Önce gideceği okulu görmek istiyorum.'' dedim. Mudi buna razı oldu. O gün öğleden sonra okula gittik. Güzel bir bahçe içinde yüzme havuzlu, Amerikan tarzı tuvaletleri olan modern bir yapı ile karşılaşınca şaşırdım. Mudi bunun özel bir anaokulu olduğunu söyledi. İranlı çocuklar okul yaşına gelince devlet okuluna gitmek zorundaymışlar. Mudi sıkı bir disiplinin uygulandığı devlet okulundan önce bu özel okulda eğitime başlamasını istiyordu kızının. Bense Mehtap'ın Amerika'da ilkokula başlaması konusunda kararlıydım. Ama dilimi tuttum. Birlikte okul müdürüyle konuştuk ve Mudi sorularımı müdüre çevirdi. ''Burada İngilizce konuşan biri var mı?'' diye sordum. ''Mehtap Farsçayı iyi konuşamıyor. İngilizce konuşan var.'' diye yanıt aldım. ''Ama şu anda okulda değil.'' Mudi Mehtap'ın hemen ertesi gün okula başlamasını istediğini söyleyince müdür 6 aydır sıra bekleyenlerin listesini gösterdi. Mehtap bunu duyunca derin bir soluk aldı. Sorun şimdilik çözümlenmişti. Ameh Bozorg'un evine dönerken kafam karmakarışıktı. Eğer Mudi'nin tasarısı gerçekleşmiş olsaydı yenilgiye uğramış olacaktım. İran'da yerleşmemiz konusunda ilk somut adım atılmış olacaktı. Oysa özgürlüğe doğru adım atmanın zamanı gelmişti. Mudi her hareketimi paranoyak bir kuşkuyla izliyordu. Bugünkü koşullar altında buradan kaçabilmek için herhangi bir tasarı geliştirmek olanaksızdı. Üzerimdeki baskıyı hafifletmenin bir tek yolunun burada yaşamayı kabullenmiş görünmek olduğunu anlamaya başlamıştım. O gün akşama kadar hücreye dönüşen yatak odamızda nasıl eyleme geçeceğimi tasarladım. Zihnimin içi bulanıktı ama mantığımı zorlamaya çalıştım. Öncelikle sağlığıma dikkat etmem gerekiyordu. Az yiyip az uyumaktan hasta düşmüş, Moody'nin verdiği ilaçlara sığınmıştım. Buna bir son vermeliydim. Her şeyden önce bu evden kurtulmalıydık. Ailenin bütün bireyleri gönüllü gardiyanlarımdı. 6 haftadır birlikte yaşıyorduk ama ne Ameh Bozorg ne de Hacı Baba beni adam yerine koyuyordu. Hacı Baba şimdi de namaz saatlerinde onlara katılmamı istiyordu. Moody ile aralarında çekişme konusuydu bu. Moody Kur'an'ı okumakta olduğumu, İslam'ın kuralları üzerinde çalıştığımı söyledi ona. Namaz için beni zorlamak istemiyordu. Anlaşılan kendiliğimden bu işe yanaşmamı bekliyordu. Kuşkusuz Moody de bu koşullar altında yaşantımızı sürdüremeyeceğimizin bilincindeydi. 6 hafta boyunca hiç sevişmemiştik. Mehtap babasına karşı duyduğu hıncı gizleyemez olmuştu. Moody bulanık zihninin bir köşesinde günün birinde İran'da normal bir yaşam düzeni kurabileceğimizi hayal ediyor olmalıydı. Sürekli izlenmekten kurtulmanın tek yolu bu hayale katılıyor gibi yapıp onun İran'da yaşama kararını kabullenmiş görünmekti. Üzerime düşen görevi düşündükçe içimi bir kuşku kaplıyordu. Özgürlüğe giden yol benim rol yeteneğimle açılacaktı. Gebermesi için dualar ettiğim kocamı, onu hala sevdiğime inandırmam gerekiyordu ki bu hiç de kolay olmayacaktı. Ertesi sabah erkenden işe giriştim. Haftalarda ilk kez saçlarımı taradım, yüzüme makyaj yaptım. Güzel giyinmek istiyordum. Etekleri ve kolları uzun, mavi Pakistan elbisesini seçtim. Moody bendeki değişikliği hemen fark etti. Onunla konuşmak istediğimi söyledim ve birlikte arka bahçeye çıkıp yüzme havuzunun kenarına oturduk. Burada bizi kimse rahatsız edemezdi. "Kendimi hiç iyi hissetmiyordum," diye söze başladım. Halsizdim, güçsüzdüm, imzamı atacak gücüm bile kalmamıştı. Anlayışla başını salladı. "Artık ilaç almak istemiyorum." Bu kararımı yerinde buldu. Fazla ilaç almaya her zaman karşıydı. Kötü günlerimde bana yardımcı olmak istemişti ama buna bir son vermenin de zamanıydı artık. Yanıtından cesaret alarak sonunda Tahran'da kalma düşüncesine kendimi alıştırdım ve burada üçümüze yeni bir yaşam kurmak istiyorum dedim. Moody'nin yüzünde bir kuşku ifadesi belirdi. Bunun için de senin yardımına gereksinim duyuyorum diye sürdürdüm. Tek başıma bu işi başaramam. Özellikle de bu evde olmaz. Olmak zorunda dedi sert bir sesle. Ameh Bozorg benim ablam ve ona saygı göstermek zorundasın. Ben sona katlanamıyorum dedim. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da içimde birikenleri kusuyordum. Ondan nefret ediyorum. Pis ve sefil bir kadın o. Ne zaman mutfağa girsem birisini tencerenin içinden ağzından akıtarak yemek yerken buluyorum. Çay bardaklarını yıkamıyorlar. Yemeğin içinden böcek çıkıyor. Pirinç kurtlanmış. Evin her yanı leş gibi kokuyor. Hep böyle mi yaşayacağız? Bütün dikkatime karşın bir hata yapmış onu kızdırmıştım. Burada yaşamak zorundayız diye söylendi. Uzun süre dil döktüm o sabah. Ameh Bozorg'un evinin pislikten döküldüğünü onun da görmesini istiyordum. Ama ablasını savunmayı sürdürdü. Sonunda beceremeyeceğimi anlayınca taktik değiştirip boyun eğen kadını oynamaya başladım. Elbisemin eteğiyle gözyaşlarımı silerek lütfen dedim. Seni mutlu etmek istiyorum. Mehtap'ın da mutluluğunu istiyorum. Lütfen bana yardımcı ol. Tahran'da yeni bir yaşam kuracaksak bu evden çıkarmalısın beni. Bu kez biraz yumuşamış göründü. Doğruyu söylediğimi pek güzel biliyordu ama karısıyla ablası arasında bocalayıp duruyordu. Gidecek başka bir yer yok ki dedi. Buna hazırlıklıydım. Rıza'ya sor bakalım bizi evine kabul eder mi? Sen Rıza'yı sevmezsin ki. Severim dedim. İran'a geldiğimizden beri bana candan davranıyor. Esey de öyle. Nasıl olur bilmem ki dedi Moody. Bizi defalarca davet etmedi mi dedim. Ona ne bakıyorsun? Bir taraftı bu. Yani laf olsun diye söylemişti. Taraf İran'da nezaket olsun diye yapılan ama ciddiye alınmaması gereken önerilere deniliyordu. Sen bu kez ciddiye al, bakalım ne olacak diye önerdim. Günler boyunca durmadan bu konuyu anımsattım Moody'ye. Ailedekilerle iyi geçinmeye çalıştığımı da görüyordu. Artık uyuşturucu ilaç almadığımdan iradem gitgide güçleniyordu. Yüklenmiş olduğum bu zor işi sonuna dek götürecektim. Sonunda bir akşam Moody, Rıza'nın bize geleceğini söyledi ve taşınma konusunu ona açmama izin verdi. Neden olmasın dedi Rıza. Ama bu akşam olmaz, başka bir yere davetliyiz. Yarın olabilir mi diye üsteledim. Tabii dedi, bir araba bulur, gelir sizi buradan alırım. taraf. Moody yanımıza çok az giysi almamızı istedi. Ameh Bozorg benden nefret etmekle birlikte evi terk etmemize fena halde bozulmuştu. Eşyaların çoğunu burada bırakmakla ziyaretin fazla uzun sürmeyeceğini vurgulamak istemişti Moody. Yine de gün boyunca ablasının sistemlerinden kaçmaya çalıştı. Akşamın 10'u oldu. Rıza hala görünmemişti. Telefon edebilmek için Moody'den izin istedim. Numaraları çevirirken arkamda dikili bekliyordu. Seni bekliyoruz dedim Rıza'ya. Hani gelip bizi alacaktın? İşim çıktı, yarın gelirim dedi taraf. Olmaz, ben yarına kadar bekleyemem. Lütfen bu akşam gelemez miyiz? Rıza verdiği sözü yerine getirmek zorunda olduğunu sonunda anlamışa benziyordu. Peki geliyorum dedi. Rıza kapıdan içeri girdiğinde ben evden çıkmaya hazırdım ama onun hiç acelesi yoktu. Kendisine verilen pijamayı giydi, ikram edilen çayı içti, meyveyi yedi ve annesi Ameh Bozorg ile uzun uzun konuştu. Öpüşüp koklaşarak ayrılma sahnesi de ayrıca bir saat sürdü. Neden sonra yola çıktığımızda saat gece yarısını çoktan geçmişti. Bahçe içindeki iki katlı beton binada atlı üstlü erkek kardeşi Mamal ile birlikte oturuyorlardı. Rıza, Esey, 3 yaşındaki kızları Meryem ve 4 aylık oğulları Mehdi ile alt katta, Mamal, karısı Nesrin ve oğulları Emir ile üst katta yaşıyorlardı. Eve vardığımızda Esey'i harıl harıl temizlik yaparken bulduk ve Rıza'nın neden işi ağırdan aldığını anladık. Demek ki gerçekten onlarda kalmaya geleceğimizi ciddiye almamışlardı. Taraf deyip geçmiş olacaklardı. Yine de Esey bizi içtenlikle ağırladı. Çok geç olmuştu. Hemen yatak odamıza geçtim. İlk işim paramla adres defterimi şiltenin altına saklamak oldu. Geceliğimi giydim, mehtabı uyuttum ve tasarımın ikinci bölümünü uygulamaya giriştim. Moody'yi yatak odamıza çağırdım. Koluna dokunarak, "Bizi buraya getirdiğin için seni seviyorum." dedim. Yavaşça bana sarıldı. Cesaret bekliyordu. 6 hafta olmuştu. Beni öpmesi için yüzümü kaldırdım. Ondan sonraki dakikalar kusmamak için kendimi zor tuttum. Ama zevk alıyormuş gibi görünmeyi nasıl olduysa başarabilmiştim. Ondan nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum diye yineliyordum içinden. Bittikten sonra seni seviyorum diye fısıldadım. Taraf. Ertesi sabah Moody erkenden kalkıp İslami kurallara uyarak namaza hazırlanmak üzere akşamki sevişmenin izlerini yok etmek için yıkandı. Duş sesiyle Rıza ve Esey, üst kattan da Mamal ve Nesrin, Moody ile aramızın düzeldiğinin işaretini aldılar. Bu doğru değildi kuşkusuz. Moody ile sevişmek özgürlük için savaşım uğruna başıma gelmiş, gelecek en kötü deneyimlerden biriydi benim için. O sabah mehtap, Rıza ile Esey'in 3 yaşındaki kızları Meryem ile oynadı. İngiltere'de yaşayan bir dayı çocuğa pek çok oyuncak göndermişti. Arka bahçede bir de salıncak vardı. Bahçe kalabalık ve gürültülü kentin ortasında küçük, özel bir ada gibiydi. 3 metre yükseklikteki duvarların çevrelediği bahçede salıncağın yanı sıra bir sedir ağacı, bir nar ağacı, birkaç tane de gül ağacı vardı. Duvarlar asma yapraklarıyla örtülüydü. Evin bulunduğu sokakta aynı tipteki diğer evler de birbirlerinden taş duvarlarla ayrılmıştı.